Ayrım 27, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 285. Ter ve arma. Zehra döndüğünde daha yaklaşırken fark etmişti evden dışarı zehirli bir buhar gibi taşan keskin kokuyu. Odaların kapısının altından iç sahana kadar sızan ekşi su bununla kalmayıp merdiven basamaklarından aşağıya evin kartal armalı çift kanatlı ana kapısına kadar inmiş, avluyu aşıp cümle kapısı sahanlığın üzerinden tek adımla geçilemeyecek genişlikte kirli yeşil bir gölet oluşturmuştu. Dış kapının iki yanına dağılmış hizmetliler çaresizlik içinde ellerini kavuşturmuş, gün boyu süpürüp durmaktan usanarak bir kenara attıkları ucu tarazlanmış süpürgelere ve birbirine bıkkın yüzlerle bakıyorlardı. Avluya varan Zehra, kimseyle konuşmadan atından hızla indi. Başından dizlerine inen ipek şalının etekleri uçarak telaşla koşar adım çıktığı basamaklardan sonra oda kapısını güçlükle açıp içeri girdiğinde, kocasının keskin ter kokusuyla acılaşmış yatağının odayı diz boyu dolduran bir su içinde başıboş bir sal gibi yüzdüğünü gördü. Sanki bir rüyanın içindeydi, şu an bir rüyaydı. İlk anda anlaşılabilecek ya da baktıkça anlam verilebilecek bir resim değildi gördü. Sıra sıra dizilmiş kage muşaları arasında babasını tanıma sınavlarına çekildiği çocukluk günlerinden beri hiç terlemeyen, bunca yıldır zehrini içinden atamayan Agabu'nun ter bezlerinin kilidi sonunda açılmış, yıllardır terleyemediklerinin hepsini birden terlemiş, tenini, yatağını, odasını, evin içini su basmıştı. Şimdi kendi olmayan bedeninde sahipsiz kalmış korkuları, yıllardır içinde atamadığı koyulaşmış bir zehrin içinde başıboş yüzüyordu. Yatağın ayak ucuna geldi, durup bir an bekledi. Bekletilmişliğin ekşitliği bu kokuyu tanıyordu Zehra. Yalnızca ter kokusu değil bu, korku teri, korkunun kokusu. Eti içeriden dağlayan korkunun kokusu. Agabu kendi değilken bile korkuyor. Belki kendinde değilken bile kendisinden korkuyordur. Belki baygın ama her şeyi biliyor. Korkusu olanlar bilirler çünkü. Uykuda olanları bilirler. Korku hep uykudadır. Ya oradan tanır, ondan bilirler. Bir gün her şeyin herkesçe bilineceğini bilirler. Bir zehrin uykusundayken bile bilirler. Zehra dizlerine yükselen su içini yürüyerek başucuna gelmişti Agabu'nun. Yatağın büyük bölümünde sahiplik iddia edercesine iki yana kanat gibi açılmış kollarına baktı. Kıpırtısız yatan Agabu'nun teninin altında karanlık, tekinsiz bir hayatın hareket edişini sezebiliyordu. Terlemekten başka hiçbir yaşam işareti taşımayan bu hareketsiz bedenin bir zamanlar sevdiği adamın başını taşına inanmak güçtü. Yalnızca gözlerinin kapalı olması değil, yüzünün uçmasının nedeni olan. Hikayesini yitirmiş bu beden bir zamanlar delicesine aşık olduğu adamı hatırlatmaya yetmiyordu. Boynunda asılı uğurluğa baktı. Yedeğini yaptırdığı sandığın anahtarı orada tavşan ayağı, yılan dişi, ejder tırnağı, leopar pençesi ve birkaç boncuk arasında savunmasız bir halde öylece uyuyordu. Her kilit önce sahibini hapsetmez miydi? Bunca yıl terini kilitleyen beden sahipsiz kalınca korkusunu, zehrini nasıl atmaya çalışırdı içinde? Agabu'nun ne zamandır zehrin kollarında uyuyan bedeninin kilidini açmanın zamanı gelmişti artık. Çıktığı seferden yeni getirmiş gibi yapıp sakladığı çöl kabuğu macun ve şifa kaplarında beklettiği otları tek tek zulasından çıkardı. Şifacının verdiği tarife göre tunç havanlarda kardı, gümüş çanaklarda ezdi, bakır tencerelerde kaynatıp kar kuyusunda soğuttu. Zehrin sağaltıcısı macun elindeki kaptaydı artık. O gün ve sonraki günlerde özenle, dikkatle yavaş yavaş sağalttı kocasını Agabu'yu. Zehra yüzüne yeniden bütün duygularını ardına saklayabilecek tunç bir maske dökmeyi becerdi. Bunun için ne kadar yorduğunu biliyordu, tıpkı başka bir çaresinin olmadığını bildiği gibi. Sonunda iyileşeceğini de biliyordu onun, Agabu'nun iyileşti. Hummaz uzun süren bir uyku sonrasında yeniden yeryüzüne değen gözlerin şaşkınlığına benzemiyordu kocasının bakışları. Agabu gözlerini açtığında sanki başka birinin gövdesinde uyanmış, yabancı bir ruhun gözleriyle baktı Zehra. Artık başka bir hayata uyanmış gibi baktı. Sonra Zehra nicedir tanıdığı, bildiği bakışları yavaş yavaş geri geldi gözlerine. Ancak her ikisi de bundan sonraki hayatlarının aynı olmayacağını bir anda bakışlarına yerleşen bu yabancılıktan anladılar. İşlerin bir yerinde, dipte, derinde, çoktan her şeyi konuşmuş, birbirlerine itiraf etmiş, hatta düşman kesilmişlerdi. Agabu artık sabahları avluya, akşamüstleri taraçaya çıkmaya, hatta haraya varıp atlara bakmaya başlayacak kadar iyileşip kendini toparladığında Zehra son darbe için beklediği anın geldiğinden emin oldu. Bu defterleri gün ışığına çıkarmanın artık zamanıydı. Taraçadan uzun uzun ufka ve geçmişe bakarken sağ kolunu iyice vücuduna yapıştırarak yumruğunu her sıktığında son darbeye hazır bir gürzün gücünü duyuyordu kendinde. Bulduğu ilk günden beri defterlerin varlığından ilk haberdar olması gereken kişinin Mottah olduğunu düşünmüştü. Her şey bir yana, gölgelerin ana dili şiirinin asıl adandığı kişi olarak bu onun hakkıydı. Sırf tarihe yanlış kayıt düşecek hileli bir ithafın düzeltilmesi için bile buna değerdi doğrusu. Bu şiirin ithaf satırında adlarını buluşturan kadere borcunu ödemeli, şiiri gerçek sahibine iade etmeliydi. Bu da tarihe yapılmış bir çıkma sayılırdı. Ne de olsa sesinde onca şiirin hakkı vardı. Yaşam boyunca kalbine adalet ve merhamet indiren onca şiir. Mottah'ın kaç yıldır gönüllü bir sürgünle kendini kapattığı evinden nihayet dışarı çıktığı ve bütün anakarayı dolaşmaya başladığı Etnabari'de, Womaka'da, Suet'te görüldüğü söyleniyordu. Yolunun buralara en azından Samakara'da düşeceğini varsayıyordu Zehra. Bugüne kadar çok istediği halde onunla tanışma fırsatı olmamıştı hiç. Ona ulaşmanın bütün bu olan biten hakkını onun biçimde bilgilendirmenin bir yolunu mutlaka bulacaktı. Bu saklı defterlerin varlığının açığa çıkardığı hakikat ancak Mottah gibi adı bütün Anakara'da saygı, sevgi gören, yetkisi bilgisi tartışılmaz birinin ağzından duyulursa inandırıcı ve etkileyici olur. Bu olayın yankısı her yerden duyulurdu. Kiminin salyasıyla Agabu'nun alacağı yarayı ne kadar büyütebilirse alacağı intikam o kadar taşlanmış olacaktı. Uğradığı amansız bozgunun içinde açtığı kara boşluk her geçen gün derinleşerek daha büyük, daha görkemli bir intikam zaferine ihtiyaç duyuyordu. Bu bozgunun tesellisi yoktu, bunu biliyordu. Ama mutlaka bir zaferi olmalıydı ve gereksindiği şey tam da buydu. Bunun için öncelikle askeri karargah binasının onur salonuna gidip çift sütunlar içinde yer alan armalar arasında sandıkta bulduğu defterlerde imza yerine geçen bu armanın kime ait olduğunu arayıp bulmak, Mottah yalnızca bu defter değil aynı zamanda elde kanıtlı bir isimle de gitmek gerekiyordu. Mottah bu adın sahibini bizzat tanıyor olabilirdi. Kaderin karanlık ve acı bir şakası gibi Mottah, kendisine ithaf edildiğinden habersiz olduğu bu şiir üzerine zamanında uzun bir yazı yazmış, gölgelerin ana dilinden sonra büyük usta diye selamlaması gerektiğini söylediği Agabu için övgüler düzmüştü. Uzun sayılabilecek bu şiirin bütün katmanlarını saydamlaştıran incelikli saptamalar, ustaca yapılmış parlak çözümlemeler içeren, kendisini en azından konu ettiği şiir kadar çok katmanlı olan bu yazı, o gün bugündür herkes tarafından tam bir şiir okuma dersi sayılmaktaydı. İşte bu yazıya da borçları vardı. Agabu, Mottah'ın bu yazısını ilk okuduğunda ne hissetmişti acaba? Eskiden olsa kocasının herhangi bir konuda neler düşünebileceği, neler hissedebileceği hakkında birkaç şey söyleyebilirdi ama şimdi artık onu tanımadığını düşünüyordu. Çok yakından tanıdığımız insanlar ne zaman bu kadar yabancı olurlardı? Hem de gözlerimizin önünde. Birbirine benzer günlerin aynılığında hiç sezdirmeden geçen bu değişim anlamakta güçlük çekiyordu. Zehra defterleri uğursuz sandığın dibinde gördüğü günden beri bu şiirleri yazan kişinin artık hayatta olmadığına inanıyor. Bu büyük şiirlerin yarattığı yankı ve geniş bir coğrafyaya yayılmış farklı bölgelerdeki insanları etkileme gücü karşısında kimsenin bu kadar uzun süre sessiz ve gölgede kalamayacağını düşünüyor. Gölgelerin ana dilini yazmış birinin ruhunun bu sesle asla katlanamayacağına inanıyordu. Ölmeseydi mutlaka ortaya çıkardı diye geçiriyordu içinden. Bütün sorun gövdesi ölüp gitmişse bile adı ve ruhu gölgede kalmış bu şairin kim olduğuydu. Şiirleri yerküde yayılıp durdukça ruhu meçhulde azap çekiyor olmalıydı. Askeri karargahın onur salonuna girip ona bu bilgiyi sağlayacak adam hiç ummadığı bir anda kader karşısında bir armağan gibi çıkardı Zehra'nın. Böylelikle onu kocasının can düşmanı olan Ehiyun'un kucağına düşmekten de alıkoymuş oldu. Ne de olsa Agabuyu ortaya çıktığı günden beri düşman bellemişti Ehiyun. Kendinden sonraki kuşaktan gelen birinin kendi ölmeden yerini almasını tahammül edemeyen şairlerden. Hırslı, haris, kötü ruhlu biri olan Eyyu, zekasını seyreten köklü bir kıskançlığın kör ettiği gözleriyle zaaflarına yenilip dilini tutamayabilir, olmadık yerde Zehra'yı zor durumda bırakacak önemli bir açık verebilirdi. Onun volkanik tepkiler veren hırçın bir mizacı ve hasımlarının gücünü hesaba katmayan kör bir kibri olduğu herkesçe biliniyordu. Zehra içinse atacağı her adım ustalıkla hesaplanması gereken incelikli bir zamanlama işiydi. Amacına giden yolu çabuklaştırmada kaderin Zehra'nın karşısına bir armağan gibi çıkardı. Bu kişi dargın göller bölgesine giderken yolu Balma Gölü'nün kıyısına düşen sözlükçü Doha Naralı Tarkusyu oldu. Zehra onun zamanında kendisini birkaç kez dinlemeye geldiğini, bir okumacı olarak sesini ve okuyuşunu beğendiğini biliyordu. Ayaküstü sohbet etmişlikleri, okuduğu şiirleri çok doğru yorumladığına ve sesinin baharatlı güzelliğine ilişkin iltifatlarına mazhar olmuşluğu vardı. Aynı zamanda bir sözlükçü olarak kazandığı saygınlık ve ün sayesinde her gittiği yerde ona bütün kapıların açıldığını da biliyordu. Doha Naralı Tarkusyu bir sözlükçü olarak herhangi bir konuyu araştırıyormuş gibi askeri karargahın onur salonu rahatlıkla girebilir, çift sütunlar arasında dizli armaları tek tek tarayarak bu defterlerden yer alan çift kılıç içindeki armanın kime ait olduğunu kolaylıkla öğrenebilirdi. Zehra'nın bu iş için herhangi birinden yardım istemesinden çok daha emin, daha güvenli bir yoldu bu. Ayrıca Tarkusyu burada çok kalmadan çekip gideceğinden bu ilgiyi de yanında götürmüş olacaktı. Onun Zehra'nın bu isteğini Agabun'dan saklaması gerektiğini ikna edilmesiyle pek zor görünmüyordu. Her şey Zehra'nın tahmin ettiğinden daha çabuk, daha kolay oldu. Zehra'yı bir nedenle görmek için Tarkus'un kendisine haber yollamıştı. Yukarı doğru çöllerinde adının ve adının hikayesinin ikizine rastlamış, hemen sözünü almıştı. Ona bunu anlatmak istiyordu. Bu iki adın bakışımlı öğeler içeren efsaneleri bile neredeyse aynıydı. Yalnız oradaki efsanede erkek adı olarak geçiyor ve Omayra diye deniyordu. Zehra adının ikizi sayılan Omayra söylencesini bir akşamüstü kızıl kantaron çayı içerek Balma Gölü üzerine bütün haşmetiyle batan güneş birlikte seyretmeye çağırdı. Tarkusyu'dan üst taraçadaki kabartmış atlas minderler döşeli, ipek şayemi örtüleri, simbürümcüklü sohara şalları serili hasır sedirlerden birine yarı uzanmış bir halde dinledi. Gün batımının renklerinin yansıdığı göz bebeklerini kıvılcım ocağı gibi yalazlaştıran şey yalnızca gözlerine çekti. Zummorne kömüründen yapılma sürmelerin ışıltısı değil, amacına bir adım daha yaklaşmış olmanın bakışlarını parlatan heyecanıydı da. Davranışlarına Doha Naralı Tarkusya daha genç olduğunu, dilim dolu günleri hatırlatacak ölçüde dişilik katmakta bir sakınca görmemişti. Uzandığı yerde acı mor renkteki kadife elbisesinin eteklerini azıcık yukarı doğru çekerken işte bu niyetle hışırdatıyor. Bu niyetle örgüsünün yarasını düzdü saçlarının elini tersiyle şöyle bir gerisin geriye savuruyor. Yarı aralık duran ıslak dudaklarının arasında evirip çevirdiği şekerlenmiş kızılcık tanelerini bu niyetle ağzının içinde yuvarlayıp duruyordu. Geniş tutulmuş dekoltesinin altın simli yaka işi nakışlarının çevrelediği dik ve dolgun göğüslerinin arasından parmağını tek bir hareketiyle çıkardığı kağıttaki armanın bir kopyasını oracıkta ikinci bir kağıda çizip Tarkusyu uzattı ve nedenini sormamak inceliğini gösterirseniz eğer bundan Agabu'ya söz etmemenizi rica edeceğim dedi. Tarkusyu Zehra'nın elindeki o kağıda göğüslerinin kokusunun sinmiş olabileceğini düşündü. Kağıdın aslı Zehra'da kalacaktı, biliyordu. Bu çeşit kadınları onlar hiçbir zaman sahip olamayacağınızın bilgisiyle severdiniz. Bu hareketin tasarlanmış kesinliği ona bu aşılmaz gerçeği hatırlattı. Onlara yönelik ilgide yaşanan kesin sınırların geçit vermez varlığını, orada durmak gerekliliğini, fazladan yapılmış tek bir hareketin her şeyi berbat edebileceğini, Aklındaki düşüncelerin ağırlaştırdığı yavaş hareketlerle uzanıp Zehra'nın üzerine arma çizdiği kağıdı aldı. "Bu isteğin benim için bir önemi var. Zamanı geldiğinde kocama kendim söylemeyi tercih ederim," dedi. "Ki inanın bu da çok gecikmeyecektir." Bu söyleyişinde ölçülü, kibar, karşı koymayı olanaksız kılan bir uzaklık, Tarkusya'ya tanıdık gelen, daha çocukken her istediğini elde etmeyi öğrenmiş, varlıklı aile kızlarına özgü, buyurgan bir nezaket vardı. Ayrıca zaten Tarkusya'ya hilesiz görünen, aklına herhangi bir karanlık hikayenin gölgesini düşürmeyen makul, zararsız bir dilekti Zehra'nın ondan istediği. Elini aldığı kağıttaki armaya dikkatle bakıp inceledikten sonra tanımadığını söyledi Tarkus'u. Şiirinin ömrü az olmuş, bu yüzden adı sana unutulmuş. Sıradan herhangi bir asker şaire ait olabilirdi bu arma ama gene de ertesi gün gidip bakacağına söz verdi. Kadınları karargâh salonuna almadıklarını o da biliyordu. Zehra bir sürü havadan süzen söz ettikten sonra sözü ustalıkla mottağa getirdi. Tarkus'a Dohanara'daki karşılaşmaların neler konuştuklarını anlattırdı. Onun çömlekle şiir arasında yaptığı benzetleme üzerine kurduğu konuşmasını Tarkusya'nın özetlemesinden dinledi. Onun anlatışından büyülenmiş gibi yapmayı ihmal etmedi. Sonra sakin bir geçişle Mottağ'ı özel olarak nasıl görebileceğini sordu. Mottağ'ın kendisiyle baş başa görüşmesini nasıl sağlayabilirdi? Bu konuda da aynı nezaketli ama bu kez daha alçak gönüllü görünerek yardım istedi. "Zaten bir okumacı olarak varlığınızdan mutlaka haberdardır," dedi Tarkusyu. "Adınız duymamış olamaz. Elbet o da tanışmak isteyecektir sizinle." Zehra'nın çocuksulaştırdığı yüzünde beliren yetinmezlik ifadesi üzerine Tarkusyu, "Mottağı götürmeniz için bir şey yazacağım," diyerek ondan boş bir kağıt istedi. Bunu isterken önlerindeki sehpada bir üçüncü kağıt olmadığının farkındaydı aslında. "Yabancı gözlerden özenle saklamanız gereken bir kağıt," diye göğüslerin arasındaki kağıdı ima etti. Gözlere söylediği niyetini sesiyle sakladı. Zehra'nın eli çaresiz göğüslerin arasına gitti. Az önce yerleştirdiği kağıdı bu kez kendisinden o kadar emin olmayan bir hareketle çıkartıp Tarkusya'ya uzattı. Tarkusya rastgele bir hareket yapıyormuş gibi parmaklarının arasında tuttuğu kağıdı bir an burnuna götürüp kağıda silmiş olan Zehra'nın göğüslerinin, gerdanının, teninin kokusunu içine çekti. Hızlıca bir zevkle bu kokuyu varlığına kattı. Bu yüksek kadınların karşısında durdurulması gereken, sınırların yeri geldiğinde nasıl ihlal edilebileceğini bilmek gerekir elbet. Varlığına kattığı güllerin terlemesini andıran bu kadın kokusuyla şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. Tarkusya son çayların içine kattıkları Diyangu içkisinden çok Zehra'nın geçmiş dirilten güzelliğini sarhoş ettiği bir teslimiyetle belki de kendisini daha önemsenmesini sağlamak, hatta Mottah'la bu buluşmayı tamamen kendisinin hazırlamış olduğu izlenimini uyandırmak amacıyla elindeki kağıdın arka yüzüne Ruazanayma yazıp Zehra'ya geri verdi. "Nedir bu söz?" dedi Zehra. "Nece bu? İlk kez rastlıyorum bu sözcüğe." Tarkusya güldü. "Bu özel bir sözcük," dedi. "Bir anlamı yok. Bir şifre diyelim. Size istediğiniz kapıyı açacak bir şifre. Sözcüklerimde boşuna aramayın, bulamazsınız." Mottah'ın hikayesini kimselere anlatmadığı bir çocukluk anısının anahtarıymış bu sözcük aslında, ben de bilmem. Evinden çıkmadığı yıllarda ona bir haber göndermek istediğimde bazen böyle yapardım. Bunu bir kağıda yazıp gönderirseniz ona sizinle özel olarak konuşmayı mutlaka kabul edecektir. Kağıtta yazılı olan sözcüğü yüksek sesle tekrarladı Zehra. Ruazanayma. Ruazanayma. Hiç merak etmeyin. Hem ona sevineceği şeyler söyleyeceğim. Hiç kuşkum yok," dedi Tarkusya. Bu kadar güzel bir ses başka ne söyleyebilirdi ki? Tarkusya gittikten sonra az önceki bütün ışıltısını geceye teslim ederek yorgun bir kartal gibi içine kapanan Zehra sabah kadar uyuyamadı. Bir anda her şeyden yorulmuştu. Olanlardan ve bütün olacaklardan. Kendi nefretinden bile yorulmuştu. Gecenin lacivert atlasında kalın gölgeler haline görülen karşıki dağlara dikilip kalmış gözlerini neredeyse bilan bile kırpmadan tekinsiz bir heyecan ürpertiler içinde ertesi günü bekledi. Bir gün önce batışını seyrettiği güneşin ertesi sabah doğuşunu da seyretti. Gözleri yorulmuş ama bakışları dinlemişti. Sıkıntıdan iki kez üzerine değiştirmiş, avına susamış Pars bakışlarıyla dolanmış durmuştu ortalıkta. Zehra'nın ikinci giysisinin eteklerinde bir kartalın açılmış kanatlarını gösteren gümüşten yapılma bir ek parça vardı. Kanatların her bir teleyi kırmalara oturup volan yapıyor, o sağa sola döndükçe etekleri de kanat açıp kapıyor gibi oluyordu. Bir süre gözleri adımlarına dikilmiş olarak o duvardan bu duvara kanat çırpar gibi gidip geldi avluda. Ertesi gün zaman geçmek bilmedi, akşamüstü sabırsızlık içinde zor etti. Dohanaralı Tarkusyu'dan hala bir ses çıkmıyordu. Onun konuyu tamamen unutmuş ya da önemsememiş olabileceğini düşündü. Erken ve ısrarlı davranarak ortalığı telaşa vermek, adamı gereksiz yere kuşkulara sürüklemek istemiyordu. İzlemesi için Tarkusyu'nun peşine taktığı adamlardan biri akşamüstüne doğru beklediği haberi getirdi. Tarkusyu öğle üzeri askeri karargaha gitmişti. İçeride uzun kaldığına bakılırsa ya bir aksilik çıkmış, birileri tarafından engellenmiş ya da tahmin ettiğinden de karışık ve karanlık bir hikayenin içine düşmüş. Komutanlarca alıkonmuştu. Bir armanın sahibinin adını çözmek isterken askeri karargahın sakladığı bir sırrın kabuğuna kaşımış olabilirler miydi? Tarkusyu gibi bir bilge kişi böyle bir durumda Zehra'yı ele verir miydi? Böyle durumlarda olmadık olasılıklarla çeşitlenerek yalnızca korku, ürkü, tedirginlik yaratan karanlığı zengin hayal gücünün pençesinde kıvranmaya başladı. Hiçbir gerçeklik kendi hayal gücü kadar işkence edemezdi ona. Bir şeyden bir kez kuşkulanmaya başladı mı, en kötü olasılıkları ard arda sıralayıp felaket hikayeleri kurmakta üstüne yoktu. Dohanaralı Tarkusyu şimdi içinde sakin adımlarla ilerlediği askeri karargahın onur salonuna girmeyeli ne kadar zaman geçtiğini hatırlamaya çalışıyordu. Açıkçası dağınık ordular diye bilinen ilk dönem şairlerin dışında asker şairlerin hiçbir ilgisini fazla çekmemişti. Onlar da cönkname oluşturma teknikleri, eski şiir kalıplarını ve yerel ağızları kullanma biçimleri, şiirlerinde bazı sözcüklerin ilk hallerine rastlanıyor oluşu bakımından ilginçtiler. Orduları uzak yakın nice toprağa istila etse de Agabu ve Novagan'ın dışında hiçbirinin şiiri anakarayı kuşatmaya yetmemiş, çoğu cenk meydanlarındaki ölüler kadar birbirinin aynı olan bir örnek şiirlerinin arasında kaybolup bir toplu mezara gömülür gibi askeri düzen içinde anonim bir bilinmezliğe gömülüp gitmişlerdi. Onur salonunun yeni cilalanmış meşe çırası rengi zemin tahtaları gözleri kamaştıran bir alev parlaklığı veriyordu yansıdığı camlara. Hiçbir hava kabarcığının pütürleştirmediği kaymak beyazı boyalı duvarlara, salonun hayli uzun sayılacak doğu duvarını boydan boya kaplayan çift sütun arasına dizilmiş kabartma armaları tek tek taramaya başladığında işinin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemişti. Üst sıralara ulaşmasını sağlayan tekerlekli merdivenin basamaklarını inip çıkmaktan yorulmuş, birkaç kez zihnini ve gözlerini dinlendirmek amacıyla çay molası verip sonra bıraktığı yerden sürdürmek zorunda kalmıştı. Burada her bilgi gerçekten de askeri bir şaşmaz düzen içinde istif edilip saklanmıştı. Birbirine benzeyen armaların yorduğu gözlerini arada bir papatya çayı konmuş göz kadehlerinde dinlendiriyor, sonra yaptığı tarama işlemini kaldığı yerden aynı dikkat ve gayretle sürdürüyordu. Yüzlerce benzeri arasında aradığı armayı sonunda 9. sütunun zemine yakın düşen bir yerinde buldu. Karşılaşma defterlerindeki kayıtlarda bu armanın sahibinin adı Serhanes olarak geçiyordu. Tuhaftır ki bu ad ona hem bir biçimde tanıdık hem çok yabancı geliyordu. İlk hissi bir şiirden çok bir anıdan hatırlandıydı. Hatta sanki kendi anısından değil de bir başkasının anısından belleğinin kuytusuna sinmiş olduydu. Hakkında tutulan kayıtlara bakılırsa en son Yeşil Alaylar Komutanı Settun'un emrinde çalışmış asker cengaverlerden biriydi. Genç yaşta bir cenkte öldürülmüştü. Başlangıçta pek de önemli sayılmayacak şiirler yazmış. Anlaşılan sonraları şiiri tamamen bırakmıştı. Onun ilk gençlik döneminden turnuva kazanmış birkaç şiir bayrağını yer aldı. Depo numarası derkenar notu düşünmüştü. Belleğini yoklayan Tarkusyu bir şiirini bile hatırlamadı bu atsız şaire, Zehra'nın neden böyle bir gizlilik içinde ilgilenmiş olabileceğini anlam veremedi. Serhanas'a ait bulduğu bilgileri Zehra'ya gerekebileceği düşüncesiyle kopya ederken birden aklına Yeşil Alaylar Komutanı Sektu'nun Agabu'nun babası olduğu geldi. Agabu'nun o ünlü Kagemusha şiiri kendi başına ölümsüz olduğu gibi zamanla bellekle birlikte hatırlanan bir sarmal hikaye oluşturdukları için 20 yıldır Kagemusha'sı tarafından bir cinnet anında öldürülen babasının trajik hikayesini ölümsüz kılmıştı. Bu şiirle bu olay arasında gerçek hayatta olmayan bir bağ, ortak belleğin çağrışım tarihinde kendiliğinden eşleşmişti. Yaşam labirentinin geometrik düzeninde bu tür eşleşmelerden kurtuluş yoktu. Hiçbir zaman da olmamıştı. Tarkusçu bu bilgiyle kaderin zalim cilvesine gülümsedi. Zehra'nın Serhanas'a ilişkin bu sıradan bilgileri çok daha kolaylıkla, üstelik ilk el sayılabilecek Agabus'una öğrenebilecekken kendisinden istemiş olması şimdi tuhaf geliyordu bunu. Aradığı yanıt orada saklıymış gibi gözlerinin fitilini kısarak başını çevirdiği boşluğa baktı Tarkusyu. Bu adların gizemli biçimde bir araya gelmesi de onun farkına varamadı. Karanlık bir ilişki olabileceği kuşkusu uyandı içinde. Hatta Zehra Agabu'ya söylememesini özellikle rica ettiğine göre sandığından daha da önemli bir bağ olmalıydı. Tarkus'u ilk kez o an bu hikayenin göründüğü kadar masum olmayabileceğini düşündü. Gene de kendisini ilgilendirecek bir yan göremedi bu durumda. Çoktan ölüp gitmiş önemsiz bir şair ve bir çift kılıç içinde yer alan artık kimsenin tanımadığı anısı solmuş bir armağan. Ne olabilirdi ki? Rastlantıları büyütüyor olmalıydı. Durum belki de can sıkacak kadar sıradandı. Zehra bu adama ilişkin bir iki şiir ele geçirmiş, bu şiirin sahibi merak etmiş ve önemli bir değer keşfettiği sanısıyla işi büyütmeye karar vermiş olabilirdi. Balma Gölü kıyısındaki kale yavrusu evin yüksek duvarları arasında canın sıkıldığı belliydi Zehra'nın. Zengin ve güçlü kadınların can sıkıntılarının her zaman büyük yanılgılara açık yıkıcı bir güç barındırdığını düşünürdü Tarkusyu. Karısının ölümünden sonra kadınlardan uzak durma çabasının kadın ruhunu daha çok görmesini anlamasına neden olduğuna inanırdı. Hem şu aklından geçirdikleri Zehra'ya fazlasıyla uyuyordu. Güzeldi, akıllıydı, güçlüydü, zengindi ve belli ki dört bir yanı kale gibi geniş taraçalarla çevrili kartal yuvalarına komşu yükseklerde canı sıkılıyordu. Hem onun iyi bir okumacı olduğunu unutmamak gerekecek. Hangi okumacı kalabalıklar karşısında sesini yankısını duymanın zevkinden, dinleyenleri derinden etkilediğini görmenin sarhoş edici gücünden uzun süre uzak tutulabilirdi ki? Agabu gibi güç ve iktidar sarhoşu adamların Zehra gibi kendisine hayran kadınları marifetlerini ve güçlerini sergileyebilecekleri gösterilerden alıkoymaya çalışmaları beyhudeydi. Sesleri nice uykuya yatırsanız da onları geri çağıran alkışların uğultusuna kulaklarını ne kadar kapatabilirlerdi ki? O işenliklerinin fırlatıldıktan sonra sahiplerine geri dönen çift çatallı döngel çemberleri geldi gözünün önüne. Adı üstüne ne kadar uzağa gönderirseniz gönderin, aynı hızla sahibine geri dönerdi bu döngeller. Akşam çıkışını Zehra'ya uğradığında onu bastırmaya çalıştığı bir heyecan içinde kendisini bekler buldu. Tarkusçu kirli bir meraktan çok yanlış bir şey yapmamış olduğuna emin olmak istercesine topladığı bilgileri vermeden önce temkinli bir biçimde birkaç soru sordu Zehra'ya. Bu az ve öz seçim soruları gelirken yolda kafasına titizlikle hazırlamış, kendince bir sıraya koymuştu. Çünkü Zehra tarafından zihni kirli bir kuşkucu olarak anlaşılmak istemiyordu. Zehra, Tarkusyu'nun tedbirli açıklamaları ve soruları karşısında aniden Agabu'nun yanında olmadığı zamanlarda yüzünden çıkardığı tunç maskeye şimdi gerek olduğunu fark etti. Belli ki Tarkusyu çift sütunlu armalar arasında onu ilişkilendiren bir şey görmüş, bulmuş olmalıydı. Dün akşamki kayıtsız hali yerini gözle görülür bir tedirginliğe bırakmış, yanlış bir şeye alet olup olmadığının kuşkusuna kapılmıştı. Bunu anladığı andan itibaren Zehra son derece güven verici bir sesle, sakin bir biçimde tesadüfen birkaç şiirini bulup sevdiği eski bir asker şairin kim olduğunu merak ettiğini, Agabu'nun kendisini yalnızca diğer erkeklerden değil, diğer şairlerden nasıl kıskandığını, ağzından bal damlayan işveli bir dille tane tane anlattı. Kocasını çekiştiriyor gibi değil de onun bu zaafından yakınıyor görünse bile bir eş olarak onu anlıyormuş, hatta bundan kendisini kadınca bir övünç payı çıkartıyormuş gibi hoşgörülü olmaya çalışan bir zarafetle söz etti. Büyük bir şair olsa da Agabus sonuçta bir erkekti ve erkekliğini fazlasıyla hatırladığı böyle durumlarda ne yazık ki diğer erkeklerden pek bir farkı kalmıyordu. Sıradan bir hikayenin en büyük erdeminin inandırıcılık olduğunu bilirdi Zehra. Anlattıklarını bazı boşluklar olduğunu da farkındaydı ama gerçeklerin her zaman boşluklar barındırdığını, yalnızca yalanların kusursuz olduğunu da biliyordu. Tarkus'u bunları kolaylıkla ayırt edebilecek kadar çok şey görmüş geçirmiş biri olmalıydı. Uydurduğu hikayeyi süsleyen bütün bu ortalama sözler sıradan ayrıntılarla Tarkus'un gözünde aklı daha kıt, zekası daha eksik bir kadın portresi çizdiğinin farkındaydı ama böylelikle ona duymak istediği için rahatlatacak tanıdık bir hikaye vermiş oluyordu. Azıcık salak görünmek karşısında alacağı isim her şeye değerdi çünkü nitekim aldı da. Serhanas adını ilk kez böyle duymuş oldu Zehra. Göğsünden çıkardığı kağıtta çift kılıç armanın altında kendi eliyle Serhanas yazdı. 27. ayrımın sonu sayfa 297.